Ayrım 13, sayfa 230. Modern sorgu odaları. Son yıllarda 1983-1988 arasında MIT'in sorgu odaları ve sorgulama yöntemleri modernize ediliyor. Sorgu odaları Batı'dan, özellikle ABD'den ithal edilmiş. Babalar operasyonlarında içeri alınan ünlü mafya şefleri yeniden modernize edilen özel sorgu odalarından geçirilmiş. Çeşitli konularda söyleşirken, EME, dayak yok, maddi baskı yok ama diyor, daha çok psikolojik baskı yöntemleriyle, kimi yerde dostça sokularak, sorguya alınanın daha açılması için kapılar aralayarak, hatta birlikte yemek yiyerek, sohbet edip, içki içerek bir sorgulama yöntemi. Acaba bu kadar mı? MIT elemanı ile örneğin mafya babaları arasındaki modernize görüşmelere koşut gelişme şu: piyasada olanlardan daha duyarlı ve daha değişik bir teknikle her yerde çalışan ses alma araçları alınıyor ve sorgudaki bütün hareketler videoya çekiliyor. Telefonlar dinleniyor diyorum Demirel'e. Bizim zamanımıza değil, belki benden izin alarak casusluk yaptığından kuşkulanılan veya yapanların telefonlarını dinlemiştir, doğaldır. Fuat Doğu'yu siz getirdiniz. Doğu'yu bize içimizden sivil unsurlar önerdi. O sırada Doğu Paşa kıta hizmetine çıkmıştı. Tuğ generaldi ve Sivas'taydı. Atadık. MIT bazı konularda çok iyi çalıştı. Gizli servisin devlete olumlu hizmetler gördüğü inancını örnekliyor. Mesela meşhur 1967 Kıbrıs olayı. Hatırlarsınız, Kıbrıs'ta kan gövdeyi götürüyordu. Biz müdahale etmek kararındaydık. Orada Grivas adlı bir eski subay EOK gizli örgüt aracılığıyla Türkleri vuruyordu. Yunanlı subaylar da adaya dolmuştu. Durum anlaşmalara aykırıydı. Sonunda Grivas ile Yunan birliklerinin çekilmesi koşuluyla harekatı durdurduk. Herkes biliyor bir takım başka gerçekleri. Adaya çıkarma yapacaktık. Jet uçaklarımızın lastikleri bile yetersizdi. Elimizde tek çıkarma gemisi yoktu. Şileplerle adaya asker sevki hem riskli hem de olacak iş değildi. Daha önemli bir nokta var dedi Demirel, durdu. Çıkarma kararı almışız. Komutanlara planlarını sordum. Çıkarma yapacağımız Kıbrıs kıyılarındaki denizin derinliğini, Rumların denizi mayınlayıp mayınlamadıklarını bile bilmediğimizi söylemişlerdi. 1967'nin basın cephesi. Biz şileplerin Mersin'den her açılışında Kıbrıs fethine hazırlanıyorduk. Bazı bilgiler Kıbrıs çıkarmasının o sırada 10.000'den fazla şehitle gerçekleşeceğini duyuruyordu. MIT'e talimat verdim. Çalıştı ve Kıbrıs'a bir çıkarmada silahlı kuvvetlere gereken bilgileri hemen dosyalayıp verdi. Ben de komutanlara. Ya öteki alanlarda? Çeşitli yerlerde Türk varlığını canlı tutmak lazım gelebilir. O kadar. Devlet sırlarına giriyor. Bilgi akışının sonu. 12 Mart öncesi dış etkileri araştırmak gerekiyor. Şöyle başlayabiliriz. CIA'nın ünlü U-2 casus uçuşları Türkiye'den yapılıyordu, durdurdunuz. Bakıyorum belgelere, çeşitli bilgilere, CIA ve ABD için yaşamsal önemdeki uçuşları durdurmanızdan memnun değiller. Sonraki yıllar CIA'yı ve ABD'yi gayri memnun kılacak başka olaylar var. Ve sonuncusu hem de darbeden önceki çatışma Türkiye'deki Haşhaş ekibi. Bu konuda kesin bilgi dışişleri tutanaklarında yatıyor. Ruslar sizden U-2 uçuşlarını durdurmanızı istemişler miydi? ABD dış politikası hesabına iş gören CIA, Türk-Sovyet yakınlaşmasının daha boyutlanmasından, 27 Mayıs öncesinden son zamanlara değin fazla haz etmiyor. ABD ve CIA'yı harekete geçiren. İstemişlerdi dedi Demirel. Biz iktidara gelince Sovyetler bu uçaklar sizin olsa casus uçuşları yapsa diye anlardık. Ama Amerikalılara ait bu uçaklar ve Türk topraklarından kalkıyor, bizim ülkemizde casusluk yapıyorlar. İşte bunu anlamıyoruz diyorlardı. O sıralar Amerikalılara yükleniyorduk. Top mermisi veriyor, topu yok. Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu ABD'ye gidiyor o sırada. İsteklerimizin listesini veriyor. 1 milyar tutarında. İstekler karşılanmıyor. Durdu ve düşünceliydi. Sonra öteki gelişmeler dedi. CIA ön plana çıkmaz tabii. Öteki gelişmeleri, ikili anlaşmaların yeniden düzenlenmesi isteğimizle haşhaş üretimini yasaklamamızı içeren ABD talepleri olarak özetleyebilir miyiz? Siyasal olayları irdeleyen siyaset adamlarında CIA'nın eli sahneye girmiyor. Yorumlar böyle bir bağlantı yapmıyor. Fakat CIA gerçeğini reddeden tepki de alamıyor insan. Genel çizgiler veriyor. Haşhaş Nixon'ın tutkusuydu, CIA'nın da. Üretimi yasaklamamızı istediler, geri çevirdim. Türkiye'nin kısıtlı haşhaş üretimiyle Amerikan gençliğini zehirleyen ülke olarak nitelendirilmesini istemiyordum, isteyemezdim. CIA parmağının oynamaya başladığı günleri sergileyen birinci sahneyi kapadık. Işıklar söndü, tekrar yandı. Sahneye her alanda Sovyetlerle ilişkiyi geliştirdiğinden, CIA dayanaklı ABD yönetiminin beğenmediği öne sürülen o dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan gir geliyordu. Casusluğa alet olmak. 17 Şubat 1962'ye kadar CIA'da gizli servis başkanlığı yapan Richard Bissell, 1950'lerde Sovyetlerle Çinlilere karşı klasik casusluk metotlarıyla karşı koymanın ümitsiz olduğunu anlayanların ve haber almaya modern teknoloji getirenlerin arasında yer almıştı. U-2'yi yine Bissell getirmişti ve U-2 CIA'nın en güçlü silahlarından biri sayılır. Bissell daha sonra Kelly Johnson'ın ve Lockheed uçak fabrikalarının yardımları ile U-2'lerden daha üstün vasıflı, daha yüksekte uçan ve sesten 3 misli hızlı casus uçaklarını ortaya koydu. Mark etti. Marks, 1974. ABD askeri ve haber alma görevleri Türkiye'deki 5 tesisin Sovyet askeri gelişmelerini izlemek bakımından hayati önemde olduğunu belirtmektedir. Sovyet askeri gücünün her gün biraz daha artması karşısında bu üslerin önemi daha da artmaktadır. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Byrd, 18 Temmuz 1978. İhsan Sabri Çağlayangil, 1965 seçimlerinden sonra kurulan Demirel hükümetinde Dışişleri Bakanlığı'na getirilmemden 6 hafta sonra diye başladı söze. Karadeniz'de bir U-2 uçağı Ruslar tarafından düşürüldü. Sovyetler bu uçağın Türkiye'den kalkarak Sovyet topraklarında keşif yapmaya, bilgi toplamaya gelen bir uçak olduğunu söyledi. Sovyet açıklaması doğrudan Çağlayangil'e gelmemişti. Basından bilgi almıştım. O zamanki NATO Genel Müdürü Şükrü Elekdağ'ı çağırdım, sordum. Olabilir dedi. Sordum. Nasıl olabilir? Elekdağ, ilmi uçuşlardır bunlar. İkili anlaşma gereği yapılıyor dedi. Hangi anlaşmaydı, görmek istedim. Getirdi. Haziran 1960'da bir ABD'li generalle bir Türk albay arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Burada bir ayraç açmak gerekiyor. Çağlayangil'in Elekdağ'dan aldığı bilgi daha sonraları ABD üsleri ve U-2 uçuşları parlamentoda tartışılırken özellikle MBK dönemini suçlamaya çalışan bir araç gibi kullanıldı. DP döneminde 3 Mayıs 1956'da Türkiye ile ABD arasında ilmi uçuşları kontrol eden bir anlaşma da imzalanmıştı. 1950'lerde Sovyetler ve Çin'de klasik yöntemler yerine modern araçlarla casusluk yapmaya başlayan CIA'nın 1960'tan daha önceki yıllarda U-2 uçuşlarını Türkiye'den başlatması akla yakındı ve daha doğrusu mantık gereğiydi. DP iktidarı ile hele CIA'nın Türk gizli servisiyle iç içe olduğu bir dönemde ABD'nin elindeki geniş hareket alanından yararlanmadığını düşünmek abesi savunmak olurdu. Celal Bayar ölümünden önce U-2'lerin Türkiye'den 1950'lerde kalktığını kabul eder görünmemişti. Daha vurucu olan şuydu, senatodaki görüşmelerde konu açıldığında Çağlayangil aynı bilgiyi vererek uçuşların MBK zamanında anlaşmaya bağlandığını söyledi. MBK üyesi Supi Gürsoy Turak, diyelim ki öyle, öyleyse siz durdurun, yanlışı düzeltin dedi. Araştırmalar U-2'lerin daha eski tarihlerden başladığını, 1956 anlaşmasını ek bir protokolle pekiştirip sürdürüldüğüne işaret ediyor. ABD ile Türkiye arasında 1950'den başlayarak uygulamaya giren o kadar çok ikili anlaşma, iki subay arasında imzalanan o kadar fazla protokol vardı ki. 1970'lere doğru devlet pek çoğunun metnini arşivde bulamamış, ABD kütüphanesine başvurmuştu. Çağlayangil ile 1988 yılının Ekim ayında bir gün evinde konuşuyoruz. Anlaşmaya göre meteorolojik şartları incelemek için bu uçuşlara izin verilmişti diyordu. ABD makamları her ay o 30 gün içinde İncirlik'ten hangi uçakların ne zaman kalkacağını bize bildireceklerdi. Genelkurmay'dan izin alacaklardı. O zamanki ABD Büyükelçisi Parker Hart'ı çağırdım. Ona ilmi uçuşlar adı altında casus uçuşları yapılıyor dedim. Elçi U-2'lerin asıl görevinin Türk makamlarına söylendiğini, ancak Türklerin casus uçuşları yerine ilmi uçuşlar deyiminin kullanılmasını istediklerini, bize başvurur uçuş planlarını verirseniz biz de izne bağlarız dediklerini söyledi. Anlaşma yapılırken tutulan zabıtlara bu görüşlerin yer aldığını bildirdi. Şükrü Elekdağ konuşma tutanağını bulup getirmesini bildirdim. Aradı, bulamadı. İyi mi? Parker Hart gitti, getirdi konuşma zaptını. Amerikalılarla aramızda böyle bir konuşma yapıldığı doğruydu. Sivil paşa derler Elekdağ'a. Ona bu konuda genelkurmaydan telefonla bilgi verilmişti. Uçuşlardan bakanlıkla sadece Elekdağ'ın haberi vardı. Bilmem doğru, bilmem yanlış. Demirel'e danıştıktan sonra 1988 yılı başlarında genelkurmaya ilmi uçuşların hükümetçe durdurduğunu resmen bildirdim. Amerikalılar uçuşların aylık planını getirdiklerinde reddedilmesini istedim. 1 Nisan 1966'da Hürriyet'e benim imzamla bir haber çıktı. Ana büyük başlık, Türk üslerinden yapılan Amerikan casus uçuşları yasaklandı diyordu. Haberde hükümet çoğu zaman tartışma konusu olan Amerikan casus uçuşlarının Türkiye'den yapılmasını men etmiştir. Türkiye'ye uğrayarak Adana gibi havaalanlarından kalkan casus uçaklarının faaliyetinin durdurulması kırgınlık yaratmıştır. Ancak hükümet bu uçuşların zaman zaman siyasi ihtilaflara sebebiyet verdiğini dikkate almıştır diye başlıyor, kimi ayrıntılar veriyordu. Haberi Adana'daki NATO üssünde çalışan bir subaydan almıştım. Yayımlandığı gün Kurban Bayramı'nın ilk günüydü. Çağlayangil aradı, kaynağı sordu. Ve başına iş açtığımı, bayram günü bütün NATO elçilerinin kendisini aradığını söyledi. Ama haberi yalanlamadı. Zaten gecikmeli haberdi. Hükümet kararından 4 ay sonra yazılmıştı. Emniyeti tahrip. Amerikalılara hükümet kararına uygun olarak uçuşların durdurulduğunun bildirildiği gün Paris'teki büyükelçimizden hem NATO başkomutanı hem de Amerikalı iki şapkalı generallerden biri olan General Stewart'ın benimle hemen görüşmek istediğini bildiren bir mesaj aldım. Hem de elçinin mesajı telefonla bildirdiği gün saat 19'da bir randevu istiyordu general. Buyursun gelsin dedim. Belirlenen saatte general Paris'ten yanında 3 başka generalle geldi. Dosyaları açtılar. Hepsi top secret. Çok gizli. Bana ilmi uçuşları men ettiniz dedi. Ettik dedim. Rusya'yı gözlemek için jeopolitik strateji açısından 3 kaynağımız var diye başladı. Girit, Türkiye ve Libya. O sırada Libya'da Kral Şunusi iktidardaydı ve ABD'nin orada büyük bir üssü bulunuyordu. Norveç'ten Japonya'ya kadar 3 noktadan bilgi alıyoruz. Türkiye Kerteniz nokta. Eğer bu uçaklar Türkiye'den uçmaz ve sağladığı bilgileri alamazsak bir ayağımız açıkta kalır. 2 atlı bilgiler doğrulanmaz dedi. Dedim ki generale, bir NATO ülkesiyiz, NATO indinde taahhütlerimiz var ama NATO ülkelerinin elinde bizde de mevzi nükleer silahlar bulunuyor. Stratejik nükleer silahları ABD NATO'ya vermiyor. İstediğinizde ancak siz kullanabilirsiniz. Mevzi nükleer silahlarsa 30-40 kilometreye atılabilen, tesirleri de küçük silahlar. Kafkaslar'da Ruslarla sınırımız var. Ruslar dağları aşıp Türkiye'ye saldırsa, ki sınırda onların 7 bizim bir tümenimiz var, ellerinde modern konvansiyonel silahlarla, ki bizde de eskimiş modası geçmiş silahlar var, 4 günde İstanbul'a varabilirler. Artık cepheler yıkılıyor. Pirinçlik üstünden ABD'liler Sibirya'da yolda giden bir kamyonun plaka numarasını bile saptıyorlar. U2'ler ise resim çekiyor, elektromanyetik istihbarat yapıyor dedi general. Ona NATO anlaşmasıyla bağlıyız ama çift anahtarlı mevzi nükleer silahın da kullanılması için anahtarın biri Amerikalıların elinde dedim. General buna karşılık NATO'da 15 devlet eşit ancak nasıl ki bir savaşı Sovyetler kaybederse bütün Varşova ülkeleri biter, aynı şekilde Amerika savaşı kaybederse NATO ülkeleri de kaybetmiş olur. Bu bakımdan kendi emniyetiniz açısından gerekiyor uçuşlar. Bu emniyeti tahrip edemezsiniz, uçuşlara izin vermeye mecbursunuz diyordu. General gelmeden hazırlanmıştım generale. Buna müdrikim dedim ancak Türkiye'nin ABD'ye bu kolaylığı gösterebilmesi büyük kuzey komşumuz aleyhine bir davranış oluyor. Onlar bizim topraklarımızdan uçuşlara izin vermememizi tercih ediyorlar. NATO içinde bulunmamız büyük tehlike teşkil ediliyor. Türkiye'yi topun ağzına koyuyor, bir çatışmayı göze aldıklarında şu ciğerimizi gözleyen Türkiye'den başlayalım diye düşünebilirler. Şimdi bu istihbarata razı olabilmemiz için 4 Hawk taburu ile bizi takviye etmeniz, şu listedeki silahları vermeniz lazım. Uzattığım listedeki silah isteklerinin o günkü değeri 4 milyar dolar tutuyordu. General uçuşların Türkiye'ye ek tehlikeler getireceğini kabul ediyorum dedi. Hemen gideceğim ABD'ye isteklerinizi ileteceğim. İkili anlaşmalar ve öteki isteklerinizi de söyleyeceğim ama bu konuda sonuca varılıncaya kadar U2 uçuşları devam etsin. Kariyerden gelen bir dışişleri bakanı değilim dedim generale. Valilikten geliyorum, fazla aklım ermiyor. Siz hele söylediklerimizi verin, ondan sonra uçuşlara yine izin verelim. Çağlayangil görüşme sonucunu noktaladı. General gitti, bir daha gelmedi dedi. İkili anlaşma diye adı geçen istek ABD ile Türkiye arasında bir Sovyet saldırısının ABD'ye saldırı anlamına geleceğini belirleyen bir anlaşma yapılmasını içeriyordu. Bir başka bağlantı daha yaptı Çağlayangil. Bir süre geçti geçmedi Sovyetlerin Ankara Büyükelçisi Rijov geldi bana teşekkür etti. Tabii Sovyetler U2'lerin durdurulduğunu hem güçlü radar sistemleri hem de ve belki de içerideki istihbaratları ile öğrenmişlerdi. Elçiye teşekküre gerek yok dedim. Resmen ne durdurduk dedim ne de durdurmadık. Elçi ben bilirim dedi ve gitti. Aralık ayıydı. Başbakan Kosygin Ankara'yı ziyaret ettiğinde ona uçuşları durdurduğumuzu bildirdik. İçerideki KGB istihbaratıyla kuşkusuz Sovyetler gereken bilgiyi daha Ocak 1966'da öğrenmişlerdi. Kuşku duyulmayacak yan. CIA'da Sovyet elçisiyle Çağlayangil'in yaptığı görüşmeyi günü gününe öğrenmişti. Kapalı kapılar ardında Kosygin'in Ankara'yı ziyaretinde Başbakan Demirel'in Başbakan Kosygin'e resmen U2 uçuşlarının durdurulduğunu bildirmesini, Kosygin'in resmi teşekkürünü ve... Bundan kaynaklanan Sovyetlerle Türkiye arasında ekonomik alandaki yeni kararları da CIA günü gününe saptamıştı. U2'lerin yasaklanmasıyla açılan kanaldan Sovyetler Batı'nın bizden esirgediği ve 7 yeni önemli sanayi tesisinin yapımına uygun koşullarda krediler verdiler. Sovyetlerle ilişkilerdeki olumlu yeni tırmanma, CIA'nın ve bu gizli servisin sağladığı bilgilerle ülkelere karşı politika üreten Washington'ın gözünden kaçmazdı. CIA ve ABD olaya bir büyük mim koydu. General Ziya Ülhak'ın astığı Butto'nun söylediği gibi, Amerika'da fil kini vardı, unutmaz ve bir gün. 1965-71 yıllarında Türkiye'de ekonomi çok olumlu düzeydeydi. Kalkınma %7'nin üstünde, enflasyon %10'ların altındaydı. Ne var ki U2'lerden sonra elimizi uzatıp kolumuzu kaptırdığımız ikili anlaşmaların yeniden düzenlenip tek metne bağlanmasını Türkiye ABD'den kesin bir davranışla istiyordu. 1967'lerden hemen sonra Fransa'da başlayan öğrenci hareketleri Türkiye'ye sıçrıyor, iç politikanın odak noktası oluyordu. 1969'daki seçimi kazanarak tek başına yine iktidara gelen AP'de tatsız olaylar başlıyor, partide bölünmeye kadar gidecek görüş ayrılıkları hızlanıyordu. Toplumsal hareketlerin yanı sıra MGK'da asker-sivil çekişmesi yaygınlaşıyordu. Yazılmıyordu ama kulaktan kulağa kimi cuntasal faaliyetler hem siyasal hem de basın çevrelerinde yoğun biçimde konuşuluyordu. 1970'lerde bir de haşhaş sorunu çıktı. Nixon özelçiler gönderdi, büyükelçiliği kanadıyla hükümete bastırdı. CIA raporlarına göre uyuşturucudan Amerikan gençliğinin zehirlenmesine Türkiye'de üretilen, kaçak olarak ABD'ye sokulan Türk afyonu neden oluyordu. Haşhaş ekimi Türkiye'de tümüyle yasaklanmalıydı. Türkiye ise kısıtlamasına evet diyor, yasaklama baskılarına karşı koyuyordu. Demirel'e bir özet olarak sorulduğunda, 12 Mart 1971'e kadar Türkiye ile ABD ilişkilerinde çıkışlar ve inişler var. İkili anlaşmalar, casus uçuşlarının durdurulması, Sovyetlerle yakınlaşma, haşhaş ekiminin yasaklanmasına direnme, Türkiye'deki üslerin başka amaçlarla kullanılmaması gibi. Siz bana uçuşların engellenmesinden Amerika'nın memnun olmadığını söylüyorsunuz. Bunlardan vazgeçemeyiz dediklerini söylüyorsunuz. Bu gelişmeleri içeren süreçten sonra 12 Mart darbesi geliyor. CIA'nın başka ülkelerdeki marifetleri bilindiğine göre bazı çağrılar gerçeklik kazanıyor. Bu konuda bir yorum yapar mısınız? Demirel'in tek sözcükle yanıtı, hayır. Henüz siyasetteki konumu canlı olan bir siyaset adamından CIA'yı hedef alacak bir yorumu resmen almak olanaksız. Ama pek çok araştırma dosyasında özenle yerini koruyan dış kaynaklı yayınlar, örneğin Daily Telegraph gazetesinin 21 Ocak 1972 günkü sayısı önünde değilse bile belleğinde. Bu gazete ve öteki dış yayınlar 12 Mart darbesini CIA marifetleri listesine koyuyor. 1971 Türkiye, ordunun girişiminden hemen sonra hükümetin zorunlu istifasında CIA ajanlarının eylemli katkıları. Daily Telegraph. Başka bir belge. 3 Temmuz 1974'te yabancı ajansların verdiği haber. Watergate skandalına adı karışan Beyaz Saray'ın eski danışmanlarından Howard Hunt, Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü'nde yani CIA çalıştığı sürece görevinin yabancı hükümetleri devirmek olduğunu söylemiştir. Açılan davada verdiği ifadesinde 20 yıllık CIA görevi süresi içerisinde hep yabancı hükümetlerle ve onları devirmekle ilgilendiğini açıklamıştır. Nixon ABD Başkanı. Ne zaman? 12 Mart darbesi sırasında. Yukarıda anılan olaylar sonuncusu CIA raporlarıyla haşhaş Nixon döneminde. Hunt ise Nixon'ın başkanlıktan atıldığı tarihe kadar CIA'da görevde. Yoruma gerek var mı? İçerideki kargaşayı CIA neden körüklemesin, niçin yararlanmasın? Haşhaş kavgasında yeni bilgiler. Bir gün ABD Büyükelçisi Parker Hart geldi diye başladı Çağlayengil. Bana Başbakan haşhaş ekiminin tümüyle yasaklanmasına karşı çıkıyor. İyi olmayacak, aleyhinize sonuç verecek dedi. Başbakan'a bunu söylememi istiyordu. Sen söyle dedim. Bana resmen söyleyemem dedi. İkisini bir akşam üzere dışişleri konutunda buluşturdum. Balkona çıktık, viski içiliyor. Harta Demirel 27 ilde ekiliyordu. Şimdi 5'e indirdik. 2-3 ilde karar kılacağız. Tümüyle nasıl men ederim? Adını Afyon'dan alan ilimiz var dedi. Bizdeki üretimin hepsi ABD'ye gitse 250 milyonluk ülkede 25 milyon kişinin uyuşturucu ihtiyacını karşılayamayacağını söylüyordu. Üretim belliydi. Büyük kısmını devlet alıyordu. Sizi doyurmaz bu üretim diyordu Demirel. Parker Hart ise Türk haşhaşının ender bulunan nitelikte bir nesne olduğunu, uyuşturuculara az katkısıyla fazla değer kattığını, yapılan analizlerde bu gerçeğin ortaya çıktığını anlatıyordu. Sonra, Hart'ın başbakana söyle haşhaş ekimini tümüyle yasaklamıyor, sonu iyi olmayacak, aleyhinize sonuç verecek demesinden sonra 12 Mart'ta darbe. CIA'nın rolü? Bir soru, kışkırtıcılığı gelişen olaylar içinde aldığı rol yadsınabilir mi? Hele Nixon döneminde 20 yıl deneyimli CIA yöneticisi Howard Hunt'ın resmi ifadesinde CIA'da çalıştığı sürece görevinin yabancı hükümetleri devirmek olduğunu söylemesinden sonra. Nixon'ın ABD'de partileri gizli gözler ve kulaklar kullanarak izlettiğinin kanıtlanmasından sonra. CIA'nın Türk iç politikasındaki yerini ve eylemlerini kim göz ardı edebilir? Son örnek, 12 Mart yönetiminin iş başına getirdiği Nihat Erim hükümetinin ilk işi haşa çekimini tümüyle yasaklamak oldu. ABD'ye başbakan olarak giden Nihat Erim'i Richard Nixon Beyaz Saray'ın kapısında karşılıyordu. Marifetlere kanıtlar. Darbeden sonra CIA marifetleri öteki gizli servislerle ilişkiler konusunda Çağlayangil'in gazeteci İsmail Cem'e verdiği bilgiler yayımlanınca kıyamet koptu. Çağlayangil CIA içimizde demişti, Mossad'la, Savak'la, MIT'le ilişkilerini irdelemişti. Demeç öyle değildi, zaten Demeç de değildi, bir sohbetti. Cem bana darbenin içinde Amerika'nın parmağı var mı diye sormuştu. Verdiğim cevapta Ekonomist dergisinin Blue Report adlı az sayıda basılan özel ekinde CIA'nın darbe yaptığı ülkelerin bir listesinin yayımlandığını, bunda 27 Mayıs ve 12 Mart'ı da CIA darbeleri arasında gösterdiğini söyledim. MIT'in CIA, Mossad ve İran gizli servisi Savak'la bilgi alışverişi içinde olduğu zaten biliniyordu. Başka ve yabancı bir kaynak gösterilerek darbenin içinde CIA parmağından söz etmek bile dolaylı yoldan CIA marifetine dokunduruyordu. Zaten demokratik düzende hele 1960'tan sonra gelmiş geçmiş hükümetler, önde giden devlet adamları özel söyleşilerde CIA parmağını açıkça söylemiş, CIA marifetlerini kabul etmişlerdi. Belgeler ise CIA merkezi Langley'deki Türkiye masasında veya CIA'nın hükümet devirme operasyonları dosyasında olmalıydı. CIA casusluk aracı U-2'ler 1978'de yine ortaya çıktı. Devrim Başbakanı Ecevit'e Warren Christopher başkanlığında gelen bir ABD heyeti, SALT II anlaşmasıyla sağlanan silahlanmayı denetlemek için U-2'lerin uçuşuna Türkiye'nin izin vermesi yönünde baskı yapmaya kalkıştı. Dost ülkenin uçuşlara izin vermesi zorunluluğundan söz edince Christopher, Ecevit'ten sert yanıt aldı ve gerisin geriye gitti. Ecevit hükümeti de U-2'ler konusunda pazarlığa yanaşmadı. Yanaşmadı ama mahir kaynağın MIT'e verdiği raporda belirttiği gibi ekonomik ve kredi bulma sıkıntıları arttı. ABD Türkiye'nin zorluklarına yardımcı davranışlarda bulunmadı. Toplumsal olaylarda terörde de boyutlanma başladı. Kahramanmaraş olayı patladı. Sonra göreceği CIA ajanları yurt içinde gezilere çıktı. Ve benzeri olaylar ve de... Ecevit hükümeti 1979'da uygulandığı duygusunu veren bir senaryo sonucu gümledi. Halk da Ecevit hükümetinin beceriksizliğini kanıtlamaya yönelen, ne var ki derine inilmedikçe Türkiye'deki iç gelişmelerin sonucu izlenimi vermeye çalışan senaryonun varlığını, Jimmy Carter'ın danışmanı Brzezinski ünlü siyaset adamlarından Kasım Gülek'le yaptığı konuşmada söylemişti. Carter'ın baş danışmanı Mr. Brzezinski, Gülek'e Türkiye'de istikrarlı bir hükümete ihtiyaç olduğunu, ABD'de tanışları olan Ecevit'in ilk başlarda güven verdiğini, sağlam göründüğünü, fakat sonradan Sovyet tehlikesi olmadığından ve duvarın ötesine atlayabileceğinden bahsettiğini söylemiş, bu hayal kırıklığı yarattı demişti. İstikrarlı hükümet isteği içeride de geçerli bir söz olduğundan olağan karşılanabilirdi. Ama iç ve dış iç içeydi. İstikrarlı hükümet arayışı hiç durmadı. Ta 1980 Eylül'üne kadar. Brzezinski daha ne diyordu? Güven vermiyor, sağlam görünmüyor, Sovyet tehlikesi olmadığını söylüyor. Başka hükümetler için de geçerli bu öğeler yan yana konduğunda Ecevit'in başarısızlığında hangi kaynakların rol oynadığını ortaya koymuyor muydu? Belge. 1978-1980 yılları arasında görev yapan ABD Başkanı Fıstıkçı Jimmy Carter'ın etkili milli güvenlik müşaviri Zbigniew Brzezinski, Power and Principle adlı kitabının 373. sayfasında şöyle yazıyordu. İran'la ilgili durum Başkan Carter'ın huzurunda tartışılırken bir siyasal değişikliğin harekete geçmesi gerektiğini ifade ettikten sonra Türkiye ile Brezilya'da olduğu gibi bir askeri idarenin ki zamanla sivil idareye dönüşmektedir en iyi çare olduğunu savundum. 12 Eylül geldiğinde Carter iş başındaydı. Tiyatro izlerken 12 Eylül darbesini öğrenmişti. Türkiye'de CIA'nın istasyon şefliğini yapan sık sık gelip giden Paul Henze'ye o gece senin çocuklar yaptı haberinin verildiği resmen öğrenilmişti. Senin çocuklar Amerikanca deyimin Türkçesi Türkiye'deki generallerdi. Henze yani CIA biliyordu, bekliyordu. Henze Beyaz Saray'da güvenlik kurulu üyesiydi. Darbe gelmişti.